Ayrım 14, Kum Fırtınası, James Rollins, sayfa 174. 12-13. Omaha arkasına yaslanıp ayaklarıyla şoför mahallini arka taraftan ayıran cama vurdu ama hiçbir etkisi olmadı. Çeliği tekmelemek gibi bir şeydi, kurşun geçirmez cam. Düş kırıklığı içinde dirseğini yan cama indirdi. Kapana kısılmışlardı, kaçırılıyorlardı. ''Hala bizi takip ediyorlar.'' dedi Danny, 50 metre gerideki BMW'yi işaret ederek. Ön ve arka koltukta gölgeler görünüyordu. Taksi beyazın çeşitli tonlarında boyanmış evlerin bulunduğu bir mahalleden geçiyordu. Güneşin yansıması kör ediciydi. Diğer araba arkalarından gelmeye devam ediyordu. Omaha yine öne doğru eğildi. ''Leh!'' diye bağırdı Arapça. ''Neden?'' Duygusuz ve sessiz şoför onları görmezden gelmeye devam ediyor, dar sokaklardan becerikli bir şekilde geçiyordu. ''Buradan çıkmamız gerek.'' dedi Omaha, ''şansımızı sokakta deneriz.'' Danny dikkatini kendi tarafındaki kapıya çevirmiş yan panele bakıyordu. ''Ton Coop Ongles, Omaha.'' Kardeşi Fransızca konuşuyor, belli ki şoförün kendilerini dinlemesine engel olmaya çalışıyordu. Danny şoförün görmemesi için elini aşağıdan ona doğru uzattı. Omaha cebini karıştırdı. Danny Coop Ongles'la ne başaracağını sanıyordu. ''Buradan tırnak makasıyla kaçmayı mı planlıyorsun?'' Danny ona bakmadı, yalnızca başını öne doğru eğdi. ''O serseri bizi buraya çocuk kilidiyle kilitledi. Çocukların arka kapıyı açmalarını önlemek için kullanılır.'' Yani biz de buradan kaçmak için aynı özelliği kullanacağız. Omaha cebindeki tırnak makasını çıkardı. Anahtarlığına takılıydı. Danny'ye verdi. Sen ne yapa? Danny onu susturup tırnak makasını açtı. Minik tırnak törpüsünü çıkardı. Dergiler Mercedes'in güvenlik sisteminin ne kadar hassas olduğunu söylüyor. Erişim panelini çıkarırken bile dikkatli olmalısın. Erişim paneli mi? Omaha bunu yüksek sesle soramadan Danny ona döndü. ''Ne zaman kaçmak istersin?'' ''Hemen şimdi iyi olur.'' diye düşündü Omaha. Ama ileride açık bir pazar görünüyordu, işaret etti. ''Şurası mükemmel olur. Dükkanlarda gözden kaybolur, BMW'dekileri de atlatırız.'' Danny başını salladı. ''Hazır ol.'' Arkasına yaslanıp sırtını dikleştirdi. Tırnak törpüsü yolcu tarafındaki camın altında bulunan üç harfi işaret ediyordu. GSS, Güvenlik Sınırlama Sistemi. ''Hava yastıkları mı?'' ''Yan hava yastıkları.'' dedi Danny. ''Yastıklardan biri açıldığı zaman dışarıdan araca müdahale edilebilsin diye güvenlik gereği bütün kilitler açılır.'' ''Yani sen?'' ''Neredeyse pazara geldik.'' diye tısladı Danny. Mercedes pazarın girişinden geçerken yavaşladı. Alışveriş yapanların telaşına karşı dikkatliydi. ''Şimdi!'' diye mırıldandı Omaha. Danny törpüyü panelin altına sokup inatçı bir azı dişiyle uğraşan dişçi gibi vahşice delmeye başladı. Hiçbir şey olmadı. Mercedes pazardan geçip hızlanmaya başladı. Danny küfrederek biraz daha yaklaştı. Bu bir hataydı. Hava yastığı bir havai fişek gibi patlayarak Danny'nin yüzüne açıldı. Şiddetli bir yumruk gibi başını geriye savurdu. Arabada alarm çalmaya başladı. Şoför frene bastı. Danny burnunu tutarak gözlerini kırpıştırdı. Parmaklarının arasından kan süzülüyordu. Omaha'nın onu inceleyecek zamanı yoktu. Kardeşinin üstünden geçip kapıya asıldı. Kilit açılmıştı. Alman mühendisliği için Tanrı'ya şükretti. Kapıyı açıp kardeşini itti. Dışarı diye bağırdı. Sersemleyen Danny yarı yuvarlanarak, yarı Omaha'nın itişiyle aşağıya düştü. Birlikte kaldırımda birkaç adım yuvarlandılar. Araba biraz daha gidip durdu. Omaha sendeleyerek ayağa kalkarken Danny'yi kolundan tutup çekti. Korku gücünü daha da arttırmıştı. Pazarın girişinden yalnızca birkaç adım uzaktaydılar. BMW hızlanmıştı ama pazar yerine gelince fren yaptı. Omaha peşinde Danny ile ileri atıldı. Üç kapı birden açıldı. Başlarına maske geçirmiş üç kişi dışarı fırladı. Cilalı platinleri güneşte parlayan tabancalar çıktı. Bir tüfek havada savruldu. Omaha pazarın kenarına ulaşıp ekmek ve meyve sepeti taşıyan bir kadının yanına sıçradı. Hurmalar ve somunlar havaya uçtu. "Affedersiniz" diye mırıldanıp pazarın içine doğru dans edercesine ilerledi. Danny kanlı yüzüyle peşinden koşmaya devam ediyordu. Burnu kırılmış mıydı? Orta koridora ulaştılar. Pazar bir labirent gibiydi. İpek ve kaşmirlerle, nar ve şan fıstıklarıyla dolu arabaların ve tezgahların, buzlu yengeç ve balık, turşu ve kahve fıçılarının, taze çiçek demetlerinin, ekmek ve kuru et tezgahlarının üzerinde kırmızı çatılar bulunuyordu. Yağlı ocaklardan, dumanı tüten baharatlardan yükselen buhar gözleri yakıyordu. Koridorlar keçi ve ter kokuyordu. Tütsü ve balsa iç bayıltıcı bir koku yayıyordu. Bu labirenti Arabistan'dan ve dışından bir sürü kalabalık dolduruyordu. Her renkten bazıları peçeli, bazıları peçesiz, gözleri irileşmiş yüzler gelip geçiyordu. Arapça, Hindu ve İngilizce sesler peşlerinden geliyordu. Omaha Dani ile birlikte bu gök kuşağı ve gürültünün içinden geçip sağa sola dalıyor, yılan gibi kıvrılıyor, ardından biraz düz gidiyordu. Takipçileri peşlerinde miydi, önlerinde miydi? Bunu bilmenin yolu yoktu. Bütün yapabileceği hareket etmeye devam etmekti. Uzaklardan gelen Umman polisinin sirenleri kalabalığın gürültüsünü bastırıyordu. Yardım yoldaydı. Ama o kadar dayanabilecekler miydi? Omaha uzun düz yolda koşarken arkasına bakabildi. Diğer uçta maskeli bir adam belirdi. Radar gibi kafasıyla etrafı tararken çevresindeki insanlar hızla kaçıştığı, sağını solunu boşalttığı için kolayca göze çarpıyordu. Polisi o da duymuş gibiydi, zaman tükeniyordu. Omaha bu işi kolaylaştırmayacaktı. Danny'yi çekiştirip kalabalıkla birlikte hareket etmeye başladı. Bir köşeyi dönüp sepetler ve çömlekler satan bir dükkana daldı. Dükkan sahibi Danny'nin kanlı yüzünü görünce Arapça bağırarak onları kovaladı. Oraya sığınmaları için iyi bir iletişim becerisi gerekiyordu. Omaha cüzdanını çıkarıp bir tomar 50 riyal gösterdi. 10 tane vardı. Adam bir gözünü kısıp paralara baktı. Var mıydı, yok muydu? Omaha paraları geri toplamaya başladı ama bir el onu durdurdu. ''Halas!'' dedi yaşlı adam onları çağırarak. Anlaşma tamamdı. Omaha sepet yığınlarının arasına çömeldi. Danny büyük kırmızı bir çömleğin arkasına gizlendi. Çömlek içine bile gizlenebileceği kadar büyüktü. Danny burnunu sıkıp kanamayı durdurmaya çalıştı. Omaha dışarı bir göz attı. Sandaletlerin ve uzun elbiselerin sesi birkaç saniye sonra kesildi. Maskeli bir adam köşeyi dönmüş, aceleyle pusulanın dört bir yönünü kontrol ediyordu. Polis sirenleri pazara iyice yaklaşmıştı. Silahlı adam başını eğip sesleri takip etti. Ya aramayı bırakacak ya da yakalama riskine girecekti. Omaha büyük bir rahatlama hissediyordu. Ta ki kardeşi hapşırana dek. 12.45 Son Yaklaşma. Lear, Seyap Uluslararası Havaalanı'na inişe hazırlanırken suyun üstünde daire çiziyordu. Safiye küçük pencereden dışarı baktı. Maskat şehri aşağıda uzanıyordu. Orası aslında tepelerle ayrı bölgelere ayrılan üç şehirden oluşuyordu. Jet sağa yatarken eski şehir olarak adlandırılan eski kesim göründü. Taş duvarlar ve antik binalar, mavi sulardan oluşan körfezin kenarına yerleşmişti. Beyaz kumdan oluşan sahil şeridini palmiye ağaçları süslüyordu. Kapıların bulunduğu eski duvarlarla kuşatılmış şehirde Alam Sarayı, Mirani ve Jalayi'nin çarpıcı görünümlü yüksek taş kuleleri bulunuyordu. Safiye'nin baktığı her şeyde körfezin pürüzsüz sularındaki yansımalar kadar narin hatıraları yatıyordu. Uzun zaman önce unuttuğu olaylar yeniden canlanıyordu. Kara'yla sokaklarda koşması, şehrin duvarlarının gölgelerindeki ilk öpücüğü, pamuk helvanın tadı, yeni elbisesiyle ve titreyerek sultanın sarayını ziyaret edişi. Safiye kabinin klimasıyla ilgisi olmayan bir ürperti hissetti. Evi ve memleketi zihninde bulanık bir halde beliriyordu. Trajedi ve sevinç. Uçak havaalanına doğru alçalırken Eskişehir gözden kayboldu. Yerini Maskat'ın matrah kesimi ve şehir limanı aldı. Limanın bir tarafına modern gemiler, diğer tarafına tek direkli Arap yelkenlileri demirlemişti. Safiye çelik ve dizel motorlu canavarlara karşı gururla yükselen tahta direklere ve katlanmış yelkenlere baktı. Burası memleketini her şeyden daha iyi anlatıyordu. Antik ve modern bir arada ama sonsuza dek ayrıydı. Maskat'ın üçüncü kesimi en az ilginç olanıydı. Şehrin ve limanın iç kısmında tepelere yaslanmış modern iş merkezi, Umman'ın ticari merkezi Ruvi bulunuyordu. Kara'nın şirket ofisleri de oradaydı. Uçağın rotası Safiye ve Kara'nın hayatını çiziyor gibiydi. Eskişehir'den Ruvi'ye, sokaklarda oyun oynadıkları gürültülü çocukluktan, şirket ofisleri ve tozlu müzelerle sınırlı bir yaşama. Jet piste hedef alıp havaalanına doğru alçalmaya başladı. Safiye arkasına yaslandı. Diğer yolcular hayretle pencereden dışarı bakıyordu. Clay Bishop kabinin karşı tarafında oturmuş, başını iPod'undaki dijital çizgilerle eş zamanlı bir şekilde sallıyordu. Siyah gözlüğü durmadan burnuna düşüyor, tekrar tekrar kaldırmak zorunda kalıyordu. Her zamanki üniformasını giymişti, blue jean ve tişört. Clay'in ilerisinde Painter ve Coral birbirine doğru eğilmiş, camdan dışarı bakarak fısıltıyla konuşuyorlardı. Coral işaret ediyor, Painter başını sallıyor, uyurken başının üstünde dikilen minik saç tutamıyla oynuyordu. Kara özel odasının kapısını açıp eşiğe çıktı. ''İniyoruz'' dedi Safiye, ''otursan iyi olur.'' Kara onun endişesini gidermek için parmaklarını salladı ama yanındaki koltuğa gelip çökercesine oturdu. Emniyet kemerini takmadı. ''Omaha'ya ulaşamıyorum.''
''Ne?''
''Cep telefonunu açmıyor, bilerek yapıyordur herhalde.'' Bu pek Omaha'ya göre bir hareket değil diye düşündü Safiye. Bazen kaçamak davranabilirdi ama iş söz konusu olduğunda çok ciddi olurdu.
Meşgul olabilir. Bütün işleri ona bıraktın. Maskat'taki kültür ateşelerinin ne kadar hassas ve korumacı olduğunu bilirsin.
Kara kızgınlıkla üfledi. Havalanında bekliyor olsa iyi olacak. Safiye parlak ışıkta onun göz bebeklerinin ne kadar irileşmiş olduğunu görebiliyordu. Hem yorgun hem de gergin görünüyordu.
''Burada olacağını söylediyse olacaktır.''
Kara tek kaşını kaldırarak baktı ona. ''Bay güvenilir.'' Safiye içinin acıdığını hissetti. Karnı iki farklı yöne buruluyormuş gibiydi. Refleksleri onu savunmak istemesine neden oluyordu. Tıpkı geçmişteki gibi. Ama Omaha'nın avucuna geri koyduğu yüzüğün hatırası boğazını sıkıyordu. Omaha onun acısının derinliğini anlamamıştı. Gerçi kim anlayabilirdi ki? Painter'a bakmamak için gözlerine engel olması gerekti.
''Kemerini taksan iyi olur.'' diye uyardı Kara'yı.
12.53 Danny'nin bir tabanca kadar gürültülü hapşırığı yan dükkandaki kafeste bulunan kumruları ürkütmüş, kanatları kafesin bambu parmaklıklarına çarpmıştı. Omaha maskeli adamın kendilerine doğru dönüp yürümeye başladığını gördü. Bir metre ilerideki Danny burnunu ve ağzını kapatıp yüksek çömleğin arkasına biraz daha eğildi. Kan çenesine doğru akmaya devam ediyordu. Omaha atlamaya hazır bir şekilde gerildi. Tek şansları adamı şaşırtmaktı. Polis sirenleri pazarın yakınlarında ötüyordu.
Danny bir dakika daha dayanabilseydi.
Maskeli adam tüfeğini omzuna asıp ileri doğrultmuş, dizlerini hafif bükmüş, deneyimli bir duruşla etrafı inceliyordu. Omaha yumruklarını sıktı. Önce tüfeği savurup sonra aşağıya dalmalıydı. Omaha harekete geçmeden önce uzun bir elbise giymiş olan dükkan sahibi ortaya çıktı. Bir eliyle bir yelpaze sallıyor, diğeriyle burnunu siliyordu.
Hasayra diye mırıldandı.
Omaha'nın başının üstündeki sepetleri düzelterek saman nezlesine söyleniyordu. Silahlı adamı gördüğüne şaşırmış gibi yapıp ellerini kaldırınca yelpazesi yere düştü. Silahlı adam alçak sesle küfretti. Tüfeğiyle yaşlı adama geri çekilmesini işaret etti. Adam ona itaat ederek alçak tezgaha doğru geriledi, elleriyle başını örttü. Pazarın girişinin dışından gelen fren sesleri umman polisinin geldiğini gösteriyordu. Sirenler çalmaya devam ediyordu. Silahlı adam o tarafa doğru bakıp yapabileceği tek şeyi yaptı. Danny'yi gizleyen büyük çömleğin yanına gidip tüfeğini içine koydu. Etrafı kontrol ettikten sonra maskesini çıkarıp onu dağıttı. Sonra kum rengi pelerinini savurup pazarın derinliklerine daldı. Belli ki kalabalığa karışmayı planlıyordu. Kimliği gizli bir şekilde... Yalnız Omaha ona dikkatle bakmıştı. Kadının yüzünü görmüştü. Açık kahverengi teni, koyu kahverengi gözleri, sol gözünün altında bir gözyaşı dövmesi vardı. Bir bedeviydi. Omaha bir süre bekledikten sonra gizlendiği yerden çıktı. Danny de peşinden dışarı süründü. Omaha kardeşinin ayağa kalkmasına yardım etti. Dükkan sahibi de ortaya çıkıp üzerine elleriyle düzeltti. Şükran diye mırıldandı Danny kanlı burnuyla adama teşekkür ederek. Adam Umman halkının tipik geri planda kalma alışkanlığıyla omuzunu silkti. Omaha 50 riyallik bir banknot daha çıkarıp uzattı. Adam kollarını göğsünde kavuşturup ellerini yere çevirdi. Kalas! Anlaşma yapılmıştı. Tekrar pazarlık etmek hakaret olurdu. Ama yaşlı adam sepetlerin yanına gidip bir tane aldı.
Sizin için dedi, güzel kadın için hediye.
Bir kam diye sordu ama ne kadar? Adam gülümsedi.
Senin için 50 riyal.
Omaha kandırıldığını bilerek gülümsedi ama parayı uzattı.
Halas.
Pazardan çıkıp girişe doğru giderlerken Danny burnundan konuşarak sordu.
Neden o adamlar bizi kaçırmaya çalışıyordu?
Omaha omuz silkli, hiçbir fikri yoktu. Belli ki Danny saldırgana kendisi gibi bakamamıştı. Adamlar değil, kadınlardı. Şimdi ötekilerin hareketlerini düşününce belki de hepsi kadın olabilirdi. Omaha tüfekli kadının yüzünü bir daha düşündü. Gün ışığında parlayan bir ten. Benzerlik şüphe götürmezdi. Kadın Safiya'nın kız kardeşi olabilirdi.
14. ayrımın sonu. Sayfa 184.